Mutlu günler, iyi haftalar. 1 Nisan Pazartesi gününde sevgili Onur Akmeriç ile birlikte Tenis Raporu programında sizlerle birlikteyiz. Onur, hoş geldin.
Hoş bulduk.
Yeni
Koray.
Bir ay tamamlandı, yeni bir aya başlıyoruz.
Evet. Ya 1 Nisan sabahtan beri Twitter'a giremiyorum çünkü bir şaka var. İşte Djokovic, Federer Djokovic'in koçu oluyor. Yok.
Evet, ben de gördüm.
İvan Isevich Alcaraz'ın koçu olmuş. Yani biraz daha yaratıcı olabilir insanlar bu konuda. O yüzden hani Twitter, gezemiyorum Twitter'da.
1 Nisan'da olduğumuz için sanki insanlar böyle şaka yapmak zorunda mı hissediyor acaba?
Olabilir, olabilir. Yani yaratıcı yapamıyorsunuz da yapmayın. Yani yapmayın yani.
Evet. Yapmayın. Bunlar inandırıcı değil.
Değil ama yani. Sanki Federer'in Djokovic'in koçu olması hiç inandırıcı değil zaten.
Peki acaba bu turnuvada biraz sonra Miami Open'ı konuşacağız ama Dimitrov ve Collins 1 Nisan şakası yapmış olabilir mi?
Olabilir. Yani ikisi de 30'un üstünde. Collins 30, Dimitrov 32. 32. Ve hani Collins hiç beklenmedik. Çünkü bu sezon emekli olacağını açıklamıştı. Tabii. Hiç beklenmedik bir şampiyonluk. Şaka gibi diyebiliriz onun için. Ama Dimitrov bir süredir iyi oynuyor zaten.
Finalleri
bunu
var.
Göstermişti. Bunu yapabileceğini göstermişti. Ama yine de yapamadı yani final, ama final önemli bir yer.
Evet, konuşacağız ama önce bir haberimizi izleyelim. Miami Open geride kaldı. Sezonun ikinci Masters turnuvasıydı. Indian Wells'ten sonra gözler Miami'ye çevrilmişti ve şampiyonlar da belli oldu. Erkeklerde Sinner şampiyonluk sevinci yaşarken kadınlarda da az önce konuştuğumuz gibi Daniela Collins şampiyonluk sevinci yaşadı. Haberimizi izliyoruz ve tenis raporuna başlıyoruz.
Sinner'in üstün formu devam ediyor. Sezonun önemli duraklarından Miami Masters'ta mücadele eden İtalyan raket, finalde Grigor Dimitrov'u mağlup ederek bu yılki 3. turnuva zaferini kazandı. Avustralya Açık ve Rotterdam'da yaşadığı şampiyonlukların ardından bu sezonki tek mağlubiyetini Indian Wells'te yaşayan Sinner, Miami Masters finalinde rakibine şans tanımadı. Dimitrov karşısında 6-3, 6-1 ile 73 dakikada zafere ulaşan 2001 doğumlu tenisçi, daha önce iki kez final oynadığı turnuvada ilk şampiyonluğunu yaşadı. Sinner, geçen sene kazandığı Kanada Masters'ın ardından ikinci 1000 puanlık turnuvasını kazanmış oldu. Miami Open, presented by Itaú Singles Champion Jannik Sinner. Kariyerinde ikinci baharını yaşayan Grigor Dimitrov ise finalde varlık gösteremese de bu hafta açıklanan dünya sıralamasında yeniden ilk 10'a girdi. Üçüncü kez Masters turnuvası finali oynayan Dimitrov, geçen sene Paris Masters finalinde Novak Djokovic'e mağlup olmuştu. Bulgar tenisçi 2017'de çıktığı ilk Masters finalinde Cincinnati'de şampiyonluğa uzanmıştı. 32 yaşındaki raket o sene dünya sıralamasında 3 numaraya kadar yükselmişti. Miami Açık Kadınlar Turnuvası'ndaysa sürpriz bir şampiyon vardı. Ocak ayında bu sene tenis kariyerini noktalayacağını söyleyen Daniela Collins, kariyerinin ilk 1000 puanlık turnuvasını kazandı. 30 yaşındaki tenisçi finalde karşı karşıya geldiği Elena Rybakina'yı 7-5, 6-3 ile mağlup etti ve kariyerinin en büyük kupasını kaldırdı. 2022'de Avustralya Açık'ta final oynayan ve Ashley Barty'ye mağlup olan Birleşik Amerikalı raket kariyerinin 3. şampiyonluğunu elde etti. Daniela Collins sıralamada 31 basamak yükselerek 22.likte yer aldı. Bu turnuvada geçen senede final oynayan ancak korttan mağlup ayrılan Elena Rybakina yine kupaya uzanamadı.
Evet, keyifli bir Masters turnuvası geride kaldı. Miami Open'da erkeklerle başlayalım sevgili Onur. Dimitrov ve Sinner finali bir anlamda karşımıza çıktı. Sinner zaten 2024'ün şu anda en istim üstünde raketi, çok ciddi başarılar kazandı son dönemde, devam etti performansına ve finalde Dimitrov'la karşı karşıya geldi ki aslında bana göre biraz sonra konuşuruz ama Dimitrov da maçtan sonra belki maçı kaybettim ama ben de kendimi kazanmış gibi hissediyorum dedi. Sanki iki rakette kazanmış gibiydi açıkçası. Çünkü 2017-18'li dönemden sonra bir süre yoktu. Yani finali bile yoktu Dimitrov'un. Evet. Ama o da tekrar kalitesini gösterdi. 2024'te aslında finalleri de var. Marsilya'da kaybetmişti bundan önce. Hı hı. Yine kazandığı bir turnuva daha vardı.
Brisbane'da.
Brisbane'da kazandı, doğru. Bu kez de yine final gördü ama kaybetti. Hı hı. Sinner performansına devam ediyor. Çok da zorlanmadı bu arada final mücadelesinde.
Yani şu an Sinner katıldığı her turnuvada şampiyonluğun bir numaralı adayı, evet, benim gözümde. Çünkü şimdi toprak zemin de geliyor. Sinner toprakta da çok iyi bir tenisçi. Alcaraz bir vites daha geriden geliyor gibi gözüküyor. Djokovic'i bilmiyoruz henüz. Çünkü Miami'den de çekildi. Koçuyla arasında bir sorun vardı, ayrıldı. Onu da konuşacağız programın ilerleyen dakikalarında. Sinner dediğim gibi yani girdiği şu anda her turnuvada favori konumda bulunuyor ki geçen senenin sonundan itibaren zaten bunu her programımızda da konuşuyoruz. Artık hani dünya bir numarası olacak mı bir soru değil.
Şu ne anda zaman, iki numaraya yükseldi.
Ne zaman bir numara olacak asıl sorumuz ki toprak sezonunda bunun gerçekleşmesi büyük ihtimal. Eğer Djokovic ekstra bir performansla bir anda çıkıp bütün kupaları kazanmazsa Sinner'i zirvede göreceğiz. O da artık Alcaraz ve Medvedev'den sonra o büyük üçlüden sonraki bir numaradan aslında adını yazdıracak Sinner'de çok kısa bir zaman içinde. Dediğim gibi iki numarayı ele geçirdi şimdi. Yavaş yavaş da yükseliyor. Djokovic'in de durumu meçhul. Maçtan sonra konuşuyordu Sinner. Hani ben kendimi bu durumda olacağımı hiç düşünmüyordum aslında diyor. Ben normal bir aileden gelmiş, evet, normal bir çocuk. Babam hala çalışıyor diyor mesela.
Orada her zaman işçi sınıfından gelen bir çocuk olduğunu belirtiyor, evet, ve emeği ortaya çıkardı.
Evet, aynen öyle. Ve
biraz da sanki anı yaşama konusuna takılmış durumda, hı-hı, Sinner. Hep bundan bahsediyor. Dün de yine final sonrasında o anın mutluluğunu yaşamak, anları iyi oynamak, hı-hı, o anı sanki biraz daha keyfini sürme sürecini yaşıyor Sinner. Ama her zaman da kendimi geliştirmeye çalışıyorum diyor.
Teniste bunu yapabilen kazanıyor zaten. Anda kalabilen. Çünkü tenisin skor sistemi nasıldır? 6-0, 5-0 da geride olsanız geçmişi bir anda silip, evet, o ana odaklanırsanız gerideki oyunları kazanıp, puanları kazanıp maçı kazanabilirsiniz. Bunu başarabilen Djokovic de bunu başarabiliyor. Anda kalabiliyor. Bütün büyük tenisçiler aslında geçmişten derslerini çıkartıp, hatalarından derslerini çıkartıp hiçbir zaman gelecek hayali kurmadan ne derler hep? İşte maç, kuraya bakmamıştım bu turdan sonra. Aslında bakmıştır da düşünmez onu yani. Evet. Bu rakip geliyor, kim geliyor? O an, o puan, yani maç içinde de o puan düşünürler her zaman. Sinner bunu çok iyi uyguluyor. Świątek de bunu çok iyi uygular kadınlar tarafında. Dediğim gibi bu çok önemli bir yönü tenisçiliğin, hatta sporculuğun anda kalabilmek. Sinner de bunu iyi uyguluyor. Şimdi 20 milyon dolar para ödülünü geçti. İşçi sınıfından gelen bir ailede yetişen bir çocuk için.
İyi bir para.
İyi bir para, 20 milyon dolar. İşte Djokovic'i düşünün artık 100 milyon, 200 milyon, tamam, milyarlık oluyorlar neredeyse. Sinner de onların arasına adını yazacak gibi gözüküyor.
Burada Medvedev'i geçmesi önemliydi.
Evet.
Geçen yılın şampiyonuydu Medvedev ki 2021 ve 2023'te kaybetmişti finalde. Sinner bu kez kazanmayı başardı. Sadece bir set kaybetti. Medvedev o da çok iyi gelmişti yarı finale kadar ama hiç set bile kaybetmemişti. Ama yarı finalde elendi, evet, ki çok da uzun sürmedi o maç. Diğer tarafta Dimitrov aslında hikaye yazan isim oldu. Biz konuşuyoruz tabii burada kazanan Yannick Sinner'i ama Alcaraz'ı geçiyorsunuz bir turda. Yine aynı turnuvada Zverev'i mağlup ediyorsunuz. Yaşınız belli bir noktaya geldi. Uzun süre yoksunuz. Dimitrov, evet, her zaman bir kalitesi vardır ama bir sürede yoktu açıkçası. Evde yoktu Dimitrov. Ben buradayım dedi. Üst üste almış olduğu, kazanmış olduğu maçlar sonrasında kendini finalde gördü. Belki finalde çok varlık gösteremedi ama yine de bu noktaya gelmesi bence önemli.
Ya klas ve fundamental her zaman tenisin içindedir. O hiçbir zaman gitmez. Yetenek hiçbir zaman kaybolmaz. Sadece çalışmazsanız körelirsiniz.
Evet.
Veya işte bir sakatlık olur veya zihniniz tenisten başka bir yere gider. Oynayamazsınız belki. Dimitrov 2017'de aslında tabii ki çok eskiden dayanan, 2008'den 2009'dan patlama yapması beklenen, 18-19 yaşlarında Baby Fed lakabı takılan bir tenisçiydi. Ama hiçbir zaman o lakabın altını dolduramadı. 2017 gibi bir patlama yaptı. 3 numaraya kadar yükseldi. İşte biliyoruz hepimiz. Yarı final oynadı. Avustralya Açık'ta.
Doğru.
Sezon sonu turnuvası kazandı. Masters kazandı.
Cincinnati kazandı.
Ama sonrasında yine bir sakatlıklar. Yine işte tenisten, kort içinden, kort dışına kayan bir akıl derken. Şimdi ikinci baharı yaşıyor diyebiliriz kendisi için aslında. Daha olgun. Artık daha kort dışına kalabilen bir tenisçi. Yani bunu başarabilmesi de aslında onun o yeteneğini bir şekilde, körelmiş yeteneğini bir şekilde kort içine yansıtabilmesi, çalışmayla beraber iyi bir takımı da var. Onu bu yola doğru sürdüler ve dediğin gibi Hurkaç'ı, Alcaraz, Zverev'i arka arkaya yenerek böyle bir şampiyonluk, evet, elde ediyorsunuz. Ki Alcaraz maçından sonra Alcaraz beni 13 yaşında hissettirdi dedi. Yani çözüm bulamadım. Nesi iyi, nesi kötü anlayamadım. Gittim kendi hocamla konuştum, işte koçumla konuştum. Ne yapmam gerekiyor diye sordu. Dimitrov onu yanılmıyorsam geçen sene de Şangay'da olabilir veya Paris'te yenmişti Alcaraz'ı. Yine yendi. Yani böyle kurt tenisçiler vardı, deneyimli tenisçiler. Daha gençleri bir şekilde yenebiliyorlar. Dimitrov da Alcaraz'ı burada ya hiç şans vermeden yendi. Adeta gerçekten dediği gibi korta acemi bir tenisçi gibi gösterdi. Bu açıdan da önemli. Şimdi bundan sonrası için Dimitrov ne yapacak? Paris Masters'ta Djokovic'e yenildi. Brisbane'da 7-6,5 sene sonra bir şampiyonluk elde etti. Ki onun hikayesi ilginç.
Açılışı iyi yapmıştı 2024.
Evet evet, ailesi gelmişti, finalin başını izlemiş ama sonunu izleyememişti uçağa yetişmek için. Sonra bir final daha var Marsilya'da. Hugo Humbert'e yenildi. Sonra burada bir final daha. 3 ayda 3 final Dimitrov için şu an.
Zaten
hani, geçen sene sorsak
kariyerinde sanırım bir sezonda en fazla 5 veya 6 tane finali vardı. Yanlış hatırlamıyorsam.
Olabilir. Sayıyı bilmiyorum. Ben
şu
bakmadım.
Şu anda üçledi 2024 takvim yılında ama dediğin gibi bazı raketler veya bazı sporcular var. Hı hı. Sanki böyle mentor havasında yeni genç raketlere veya genç sporculara karşı bir anda farklı arayışlara itme konusunda sanki bir metot geliştirmelerini istiyor. Hı. Dimitrov da Alcaraz karşısında böyle bir sanki görev üstlendi.
Kesinlikle ve hani genç tenisçiler de Alcaraz, Sinner bunların da aslında gelişimi, kariyer gelişimi açısından, tenislerinin gelişimi açısından da bu tip eski usul tenisçiler önemli. Yani eskiden ne vardı? Servisle oynayanlar vardı ve 2010'larda tenis 2000'lerde değişirken servisle oynayanlar bu işte Djokovic'i zorlardı. Atıyorum daha alttan gelen tenisçileri zorlayabilirlerdi. Çünkü onlar büyürken yani genç tenisçiler büyürken hiç böyle tenisçilerde oynamamışlardı. Çünkü eski usul tenisçiler bunlar. İşte Fabrice Santoro olsun. Bu tarz tenisçiler. Federer de eski usul oynardı. Evet. Kariyerinin büyük kısmını sonra değiştirmek zorunda kaldı. Baş edebilmek için Nadal ve Djokovic'te. Yani bunlar genç tenisçiler için aslında faydalı şeyler. Sinner mesela yendi Dimitrov. Alcaraz yenemedi.
Takıldı.
Alcaraz'ın demek ki bir şeyi geliştirmesi gerekiyor oyununda. Bunu da koçlarıyla, takımıyla konuşup bulması gerekecektir.
Zaten Sinner de Alcaraz'ı altına aldı sıralamada. Tabii, geçmeyi başardı. Bir bakalım aktif Masters şampiyonlarına grafiğimiz hazırsa ekranlara gelebilir. Novak Djokovic zirvede bulunuyor. 40 Masters şampiyonluğu var. Rafael Nadal 36, Andy Murray 14, Medvedev 6. Bunu geçtiğimiz programda da sanırım ele almıştık. Sinner burada ikinci şampiyonluğuna ulaştı. Hurkaç yine 2'de, Tsitsipas 2'de ama gelişim açısından Sinner sanki 2'de kalmayacak gibi. Devamını bekliyoruz. Tabii ön tarafta Djokovic, Nadal, Murray üçlüsü çift tanede olan isimler.
Ya bir de geçen sene işte hatta 3 sene önce Sinner burada Hurkaç'a yenildi finalde. Sonrasında geçen sene Medvedev'e yenildi. Üçüncü kez de sonunda ne yapması gerektiğini bulup şampiyonluğa uzandı. Demin anda kalmaktan bahsediyordun. Yine Sinner şunu söylüyor. Ben işte geçen ilk Kanada'da ilk Masters turnuva kazandıktan sonra bunun tadını çıkartmam için zamanım yoktu. Çok kısa bir süre. Sevindim. Evet. Sonrasında Cincinnati, Amerika açığa. Bu senenin başında Avustralya açıkta şampiyonluğu yaşadım. 2-3 gün sevinebildim. Sonrasında hemen devam ettim. Şimdi de mesela burada bu şampiyon tadını çıkartamayacak. Hemen toprak sezonuna, toprak çalışmalarına başlayacak.
Ama biraz böyledir
zaten. Monte Carlo var.
Zaferler.
Tenis biraz böyle çünkü arka arkaya turnuvalar var. Evet. Yani hiçbir nefes alacak zamanınız yok. Hani Rybakina hep örneği veriyoruz. Wimbledon şampiyonundan sonra bir ara çok kötü raydan çıkmıştı. Çünkü sevincini yaşadı. Evet. Yani bir hafta elime raket almadım demişti. Bu seviyede bunu yapamazsınız.
Ama zaten önemli olan o zaferi kazanmak değil midir? Sonrası zaten bir şekilde devam ediyor. Yani eğer gidiş olan yolu, yaşamış olduğun şampiyonluk, yaşamış olduğun zafer, kupa, serüveni ve o son an, evet kazandın ve bitti. Hı hı. Zaten asıl keyifli olan taraf odur diye tahmin ediyorum. Ondan sonra yeni bir turnuva, yeni bir sezon, yeni bir maç, yeni bir hikaye olmazsa siz geçmişte kalıyorsunuz ve hiçbir tadı kalmıyor veya amacınız olmayacak. O yüzden o bitti, evet kazandım, orada sevinç gösterisi, devamında yeni bir turnuva.
Kesinlikle öyle yani. Bu teniste özellikle bu kadar sık takvimi olan, arka arkaya maçların turnuvadan oynandığı bir sistemdi ve 52 haftanın işte 25'inde turnuva oynadığınız, 26'sında turnuva oynadığınız bir sistemde iyi sonuç almalısınız ki ilk 10'da, ilk 5'te kalabilmelisiniz.
Voleybol da böyleydi. Kadın milli takımımız işte Uluslar Ligi'ni kazanıyor, dönüyor. Avrupa şampiyonluğunu kazanıyor, dönüyor.
Olimpiyat kotası alıyor.
Olimpiyat kotası, dünya şampiyonlukları. Hani ne olduğunu anlamadan bir anda o ritimle
Ki bu voleybolcular normal kulüplerinde lig oynuyorlar yani.
Tabii lig oynuyorlar, Şampiyonlar Ligi oynuyorlar, Sev'de. Evet. Çok ciddi bir takvim de var orada voleybolda ama teniste tabii biraz daha ferdi bir spor. Yani evet. Voleybolda bir takım sporu, farklı değişkenlikler var. Teniste bu da söz konusu değil ama aktif Masters şampiyonluklarını ekranlara taşıdık. Burada tabii öne çıkan...
Ya bu arada şimdi bu yıl 4 turnu oynadı dedik. Sinner 3 evet. şampiyonluk kazandı, sadece bir mağlubiyeti var dedik. Bu maçta dikkatimi çeken bir yerden bahsedeceğim sadece. Finalde ikinci sette ilk seti kazandı Sinner. İkinci sette 2-1, daha servis kırma yok. Dimitrov 40-15 öndeydi kendi servisinde. Sonra arka arkaya puanlar verip o servisi kaybetti. Bir sonraki servis oyununda yani 4-1 gerideyken de son puanda, servis kırma puanında da çok kolay bir smacı dışarı vurdu. Yani bir anda Dimitrov'un orada şey anlıyorsunuz, odak noktası kaydı. Yani o hatada, ilk hatada kaydı. İkinci hatayı bu yüzden yaptı ve toparlayamadı. Ne kadar deneyimli olursanız olun da aslında karşınızda iyi oynayan bir genç raket varsa veya iyi oynayan bir tenisçi varsa o odağı bir kere kaybettikten sonra kolay kolay toplayamıyorsunuz.
Size çok farklı bir avantaj sağlayabilir ama diğer taraftan da her anlamda hazır olmalısınız. Çünkü şampiyonluk kolay değil. Yani deneyimli olanlar şampiyon olamıyor. Veya çok isteyen genç raketler olamıyor. Bir bütünlük olması gerekiyor. En azından birçoğunu tamamlayabilen bir bütünlükle korta çıkan raketler şampiyonluğu kazanıyor ama mental süreçler burada çok daha etkili tabii. Yani bu sporda
kesinlikle.
Dimitrov'un en ufak bir kaymasında maçın gittiğini hissedebildik zaten. Zaten kaybetti devamında.
Zverev'e karşı da 7 maç kaybetmişti bu arada.
Doğru.
Onu da kırmayı başardı.
Yani artılar da var, eksiler de var. Bir süreçti, onu geçmeyi başardı. Ama bana göre iki kazanan var. Kupayı alan Sinner performansını devam ettiriyor. Ben buradayım diyen Dimitrov, farklı özelliklerini geliştiren bir Dimitrov. Dediğin gibi Zverev'e karşı bir serisi vardı negatif anlamda. Bunu bitirdi. Yeniden final gördü, hatırlattı kendini. O da kazanmış gibi hissediyordur ki zaten açıklaması bu şekildeydi.
Aynen öyle.
Marasuan öne çıkan isim oldu sevgili Onur. Çeyrek final gördü, Zverev'e kaybetti. Onun da geçtiği yollar kolay değildi. Macar raket, 99 doğumlu bu arada. Nasıl okumak gerekir hikayesini?
Geçen sene bu zamanlarda Antalya'da ikinci Challenger şampiyonluğunu kazanmıştım Marasuan. Oradan bir anda Masters turnuvalarında arka arkaya çok iyi oynayarak kendini sıralamada üstlere attı ve genç yaşında, 99 aslında artık genç diyebilir miyiz emin değilim, 25 olmuş.
Çok diyemeyiz.
Diyemeyiz ama şey yani potansiyeli olan bir tenisçi olduğunu söyleyebiliriz ki bunu da gösteriyor. Şimdi geçen sene Roma'da elemelerden gelip Alcaraz'ı yenip 4. tur görmüştü. Sonrasında bir diğer Masters turnuvasında çeyrek final oynadı. Bu sene Indy Invest'te 4. tur oynuyor. Miami'de yine çeyrek final oynuyor. Yani çok sağlam bir Masters karnesi var. Grand Slam turnuvalarında Wimbledon'da ilk ana tablosunu yaşamıştı. Yenilmişti ilk maçında ama ikinci ana tablo deneyiminde Amerika Açık'ta ilk turda Gasquet'i mağlup etmişti. Yani yavaş yavaş üstüne koyuyor. Bu turnuvada çok iyi oynadı. Onu da söyleyelim. İyi bir çeşitli bir oyunu var. Adını bir kenara yazalım. Zaten tenis izleyenler bir senedir veya iki senedir adını yazmıştır kenara. Daha ismini çok duyarız.
Evet. O da devam ediyor performansına. Andy Murray diyeceğiz. Andy Murray ve sakatlık haberleri gün geçmiyor ki tenis gündeminde yer almasın. Bir maalesef açıklaması da vardı. Ben hemen seslendireyim Andy Murray konusunda. Maçımın sonlarına doğru ayak bileğimdeki bağlarda yırtık meydana geldi. Eve döndüğümde bir ayak bileği uzmanına görüneceğim ve sonraki adımlarıma karar vereceğim. Bunu kabullenmem çok zor ve uzun bir süre kortlardan uzakta kalacağım. Ama zamanı geldiğinde tek kalça ve ayak bileğimde bağlar olmadan geri döneceğim ifadesini kullandı Andy Murray. Andy Murray'nin son dönemlerde, son yıllarda hatta kazandığı maçlardan ziyade daha fazla emeklilik kararı, tenisi bırakacağım ve sakatlık gündemiyle biraz tenis gündeminde yer aldı, gündemi meşgul etti. Ama Andy Murray'nin bir isteği, bir hayali var. Wimbledon'da olabilmek, bunun için de bazı turnuvalarda olamayacak. Monte Carlo zaten bunlardan biri. Münih'te de olamayacak. Ama Wimbledon'a yetişir mi, nasıl olur onu da bilemiyoruz. Çünkü yaşamış olduğu o bağ kopması ayak bileğinde, gerçi çok daha ciddi sıkıntılarla yaşamış bir raket Andy Murray ama tekrar nasıl geri dönebilir biraz merak konusu.
Yani Murray kalça sakatlığından döndükten sonra çok epik maçlar oynamıştı. Grand Slam'lerde 5 sete giden, uzayan, bazılarını kazandığı, bazılarını kaybetti. Ama döndüğünden beri hep bir çaba içinde, yani hep bir savaş içinde.
Evet.
bir seviyeyi aşmaya çalışıyor ama aşamıyor. Arka arkaya 3 maç kazanmaya çalışıyor ama yapamıyor. Kolay da değil. Yani bu yaşta artık dediği gibi tek kalçayla, yani kalçasının bir kısmı pilatin, sonra şimdi ayak bağlarını kopardı. Artık geri dönünce ne yapacağı, yani şampiyonluk düşünmüyor tabii ki Wimbledon'da. Sadece orada olmak istiyor.
Evet, orada olmak istiyor.
Ama bu sakatlık, yani iki tane bağ kopmuş. 3 aya dönebilecek mi, 2 aya dönebilecek mi? Bunlar kolay şeyler değil. Hatta bu maçta, işte yenildiği maçta sol seti 5-2'den 5-5'e getiriyor. Orada ayağın burkuluyor. Bandaj istemiyor, devam ediyor. Sanki yani kendi kendini imha etmek ister gibi maçı tamamlıyor. Ertesi gün MR çekiyorlar ve bağlarda kopma ve yırtılma gözüküyor. Ya zaten kariyeri sakatlıklarla dolu. Yani bu yaz emeklilik kararı aldı, senin de söylediğin gibi. Tek amacı var, Olimpiyat ve Wimbledon. Olimpiyata katılmak istiyor bu arada. Ha, iyi olursa kota alacak mı? Belki eski altın madalya sahibi ve Grand Slam şampiyonu olarak bir kota verilecektir Murray'e mutlaka Paris'te. Ama Wimbledon katılımı da bir wild card'la olabilir tabii ki. Sıralaması çünkü oldukça düşük. Yani sakatlık tanrılarının en kötü davrandığı, evet, tenisçilerden biri.
Doğru. Maalesef.
Yani Del Potro aklıma geliyor.
Del Potro
ve Murray, ikisinin sakat olmadığı ya da daha az sakatlandığı bir dünyada eminim o diğer 3 tenisçinin de, evet, daha az Grand Slam şampiyonu olacaktı yani.
Yani birçok kez gözyaşlarını gördük kortta. Yaşamış olduğu sakatlık Del Potro'yu da uzaklaştırdı korttan. Andy Murray de bu şekilde, ama Andy Murray dediğin gibi yani son dönemlerde bir tenis oynamaktan ziyade sanki bir savaş içerisinde, evet, yani kortta o da çok farklı görünüyor. Bakalım Wimbledon'da görebilecek miyiz Andy Murray diyelim ve bir ayrılık haberine geçeceğiz. Dünya bir numarası Novak Djokovic, Hırvat eğitimcisi, antrenörü Goran Ivanisevic ile yollarını ayırdığını açıkladı.
Novak Djokovic'ten bir ayrılık daha. Yakın geçmişte ekibinden birkaç isimle yollarını ayıran Sırp tenisçi, yaklaşık 6 yıldır birlikte çalıştığı koçu Goran Ivanisevic'in ayrılığını açıkladı. Sosyal medya hesabından duyuruyu yapan Sırp raket, "Goran ve ben birkaç gün önce birlikte çalışmama kararı aldık. Korttaki kimyamızın iyi ve kötü zamanları oldu ama arkadaşlığımız bir kaya gibi sağlam" ifadelerini kullandı. Ivanisevic 2018'de danışman olarak rol aldığı ekipte 2019'un yazında tam zamanlı koç olarak çalışmaya başladı. Ivanisevic ile servis oyunlarında gelişim yaşayan dünya bir numarası, Hırvat koçla danışmanlık döneminden bu yana olan birlikteliğinde 12 Grand Slam şampiyonluğu elde etti. Bu, dünya bir numarasının kariyerinde kazandığı toplam 24 Grand Slam şampiyonluğunun yarısı demek. Kendisi de eski bir Grand Slam şampiyonu olan Ivanisevic, 90'larda 3 final oynayıp kaybettiği Wimbledon'da 2001'de şampiyonluğa ulaşmıştı. Djokovic, geçen yılın sonunda uzun yıllar boyunca birlikte çalıştığı menajerleriyle de yollarını ayırmıştı. Sezona Avustralya Açık'la başlayan ve yarı finalde Jannik Sinner'e mağlup olan Djokovic, Indian Wells Masters 3. turunda İtalyan Luca Nardi karşısında şok bir mağlubiyet almış, Miami Masters'tan da çekilmişti. Sırp tenisçi 26 Mayıs'ta başlayacak sezonun ikinci Grand Slam turnuvası Fransa Açık öncesinde toprak kortta hazırlıklarına başladı.
Evet, Novak Djokovic ile Goran Ivanisevic arasında bir ayrılık söz konusu ki uzun yıllar beraberlerdi. Birçok zafer de yaşadılar ama bunun hikayesini biraz dinlemek isterim senden sevgili Onur. Ne oldu da böyle bir karar ortaya çıktı? Bir paylaşım yapmıştı, onu da hemen seslendireyim istersen Novak Djokovic. Goran ve ben birkaç gün önce birlikte çalışmayı bırakmaya karar verdik. Saha içinde kimyamızda inişler ve çıkışlar oldu ama dostluğumuz her zaman çok sağlamdı. Her şey için teşekkürler dostum diyor ve devam ediyor. Onu da hemen seslendireyim. Yeni koçun kim olacağı, hatta yeni bir koç olup olmayacağı konusunda şu an için bir fikrim yok. Küçük yaşlardan bu yana hep bir koçla çalıştım. Şu an içinse bana neyin iyi geleceğini ve neyin gerekli olduğunu anlamaya çalışıyorum. Eğer biri gelecekse sizi bilgilendireceğim açıklamasında bulundu ki Andy Roddick de bir açıklama yaptı bununla ilgili. O da eski koçu Marian Wade'a tekrar olabilir gibi bir öneride bulundu ama bilemiyoruz tabii ne olur ne biter bu süreçle ilgili.
Tabii ki şimdi dediğin gibi Marian Wade iddialı, ben onu görmedim. İddialıymış Marian Wade.
Slovak Tenis antrenörü. Yani
Djokovic'i bence Djokovic yapan insanlardan biridir Marijan Vaida. Tabii ki ilk koçun iki pirişle başlayan bir gelişim var Djokovic'in ama Marijan Vaida'nın olmadığı zamanlarda hatta turnuvada koçu oldu ama turnuvada yer almadığı zamanlarda Djokovic'in çok zorlandığını gördük tarihte.
Rodin açıklaması şu, önünde çok uzun bir zaman olmayacak. Bildiği, tanıdığı bir isimle yola devam etmek isteyebilir. Bu da Marijan Vaida'dır veya şöyle, olabilir gibi bir ifadesi var.
Federer kariyerinin bir kısmında, koçsuz hatta başlarında bir kısmında koçsuz devam etti. Çok da başarılıydı o dönemde. Şimdi Djokovic 37 yaşında. Ivanisevic ve Becker servis olarak onu çok geliştirdiler. Vaida zaten hep arkadaşı gibiydi aynı zamanda. Vaida'nın yanında kendimi çok rahat hissediyordu. Vaida bıraktıktan sonra ben acaba bocalar mı diye düşündüm. Çünkü Vaida'nın bıraktığı dönemde sakattı ilk dönemde. O arada 1,5 sene çok zorlandı. Sonra Vaida geri dönünce tekrar bir ivmelenme yaşadılar. Ama ikinci bıraktıktan sonra pek etkilenmişe benzemiyordu Novak Djokovic. Orada da Ivanisevic'in arkadaşı gibi olması. Hatta paylaştığı veda fotoğrafında kızına birader oynuyorlardı yani. arkadaşı olmasının, işte yakın coğrafyada doğmalarının bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Yani Vaida gelir mi? Ben sanmıyorum. Djokovic'in bir koçla çalışacağını, çalışmam ihtimali de yüksek bence. Devamında kendisini devam edecek.
Tek başına da ilerleyebilir.
Veya işte Tipsarevic arkadaşı o da. Yani Tipsarevic yardımcı olabilir. İşte eski...
Boris Becker boşta.
Becker. Becker Rune'yle tekrar dönmediler mi? Yok, Rune ile Muratoğlu döndü.
Ayrıldılar.
Doğru. Becker boşta ama Becker de artık bir şey katmaz Djokovic'e. Yani belki bir Sırp, eski Sırp bir tenisçi olabilir diye düşünüyorum. Yani Trojski, Tipsarevic, bu tarz isimler, Zimonjic. Bu tarz isimler çünkü Djokovic'le iyi anlaşan, aynı dili konuşan. Djokovic'in kendini rahat hissettirmesi gerekiyor koçun. Yani ona bir ödev veremezsiniz artık. Evet. Ona bir şey, yani şunu şöyle yap, bunu değiştir diyemezsiniz bu vakitten sonra. Kendi isterse zaten değiştirir. Sadece Djokovic'i rahat hissettirecek. Yanında bir arkadaş
daha
olacak.
Daha konforlu hissettirecek.
Birisi bence bir Sırp ya da yine o coğrafyadan eski bir tenisçi olabilir diye düşünüyorum. Evet.
Daha bunun kararını henüz vermedi.
Federer olmaz ama.
Olabilir. Belki de 1 Nisan tarihi içerisinde. Sıklıkla görüyoruz ama bakalım tabii Novak Djokovic şu anda gözünü tamamen toprak korta çevirdi. O da yeni bir süreç içerisinde olacak ama 2024 şu ana kadar çok da iyi geçmedi onun adına. Sadece 11 maç çok hani 2023 çok iyi bitirdi ama 2024'te istediği o başarılara ulaşamadı.
Tabii ki bir de şimdi Sinner çok formda. Alcaraz her zaman bir tehdit. Medvedev her zaman bir tehdit. Bunlarla başa çıkması gerekiyor ve etrafında sanırım negatif konuşanlar da var. Yani Sinner bak bu kadar iyi giderken sen ne yapacaksın vesaire vesaire. Hani işte Avustralya Açık'ta yenildi Sinner'e. Bakıyorsun Sinner bir maç kaybetti. Dolu dizgin giriyor. Şimdi toprak zeminde çok farklı bir şey yapması gerekecek Djokovic için. Yani Monte Carlo'da, Roma'da oynarsa işte Barcelona'da.
Geçen sene Monte Carlo'da sanırım Musetti'ye kaybetmişti. Hı hı. Kolunda, dirseğinde çok ciddi bir problemle oynamıştı ve birçok servis hatası yapmıştı. Öyle hatırlıyorum. Musetti mücadelesinde. Bir bakalım ATP dünya sıralamasında nasıl bir sonuç ortaya çıktı. Yannick Sinner Alcaraz'dan ikinciliği aldı ama az önce sevgili Onur da aktardı. Ne zaman birinci olacak bu merak ediliyor. Zirvede Novak Djokovic yer alıyor. Carlos Alcaraz 3. basamakta. Burada önemli olan Grigor Dimitrov 9. basamakta ve uzun yıllar sonra yeniden ilk 10'a giriş yaptı.
Ve hatırlarsın bir ay önce Tsitsipas'ın ilk 10'dan düşmesiyle hiç tekel backhand vuran tenisçi kalmamıştı. Evet. Dimitrov tekrar bir aylık bir aranın ardından alın size tekel diyerek geri döndü. Tekel bekentçiler için de sevindirici bir haber olduğunu söyleyelim.
Diyelim kadınlara geçelim istersen.
Olur.
Kadınlarda Birleşik Amerikalı Danielle Collins şampiyonluk sevinci yaşadı. Finalde Rybakina. Yine olmadı Rybakina. Geçen sene de final görmüştü ama kaybetmişti. Yine final gördü. Bu kez de Collins'e mağlup oldu. Nasıl okumak gerekir Collins'in elde ettiği bu şampiyonluk bırakacağını açıklamıştı tenisi ama bu şampiyonluk acaba fikrini değiştirir mi?
Yani
mesaj mıdır?
Yok değil. Turnuva öncesinde hani sorsalar kim kazanır diye işte kaç tenisçi var? 96 sanırım ana tabloda. Collins'in ismini söyleyen çıkar mıydı? Emin değilim.
Gerçek anlamda 1 Nisan'ı yaşattı.
Yani çok iyi bir galibiyet, çok iyi bir şampiyonluk. Kariyerinde daha önce yaşamadığı bir sevinç. İşte bir 250 puanlık bir 500'lük şampiyonluğu var yanılmıyorsam ama
İlk Masters
şampiyonu. Arada böyle bir pikleri var. Yani Avustralya çıktı önce bir 2019'da bir yarı final oynadı. 2022'de final oynadı. Yani potansiyel olan bir tenisçi ama o da hastalıklarla uğraştı. Evet. Yani romatoid artriti var. Eklemlerde iltihaplı ağrılar vesaire çok sıkıntılı bir hastalık. Özellikle sporcuysanız. Ama bu teşhis konduktan sonra tabii ki o semptomları azaltıcı yöntemler, tedaviler uygulandı. Biraz daha iyi şu anda kortta ama artık herhalde zaman zaman gelen o ağrılara dayanamadığı için de bu kadar ağır bir antrenman yükünü kaldırmak istemediği için aslında bu sene emeklilik kararı almıştı. Maçtan sonra, şampiyonluktan sonra sordular kararını tekrar düşünecek misin diye. Hayır düşünmeyeceğim dedi. Bu kişisel bir şey, hastalığım çok etkiliyor ve bırakmayacağım dedi. Ayrıca geçen sene ve ondan önceki sene yine kist aldırdı vücudundan. Bayağı büyük bir kist aldırdı. O da etkiledi onu. Artık daha çok kişisel hayatına, aile kurmaya doğru yöneleceğe benziyor.
Daha sağlıklı spora muhtemelen.
Mesela satranç mı?
Yürüyüş olabilir sadece. Biliyorsun sporcular insanüstü bir efor ortaya koydukları için hani spor, hani sağlıklı spordan çıkıyorlar zaten. Vücudu sürekli zorlama. Hı hı. Yaşanan sakatlıklar, işte kas yırtıkları tekrar bir zorlama. Hani sağlıklı spordan biraz daha profesyonel spor tarafı olduğu için artık tekrar o sağlıklı spora geçme dönemine gelmiş görünüyor.
Eski işte futbolcular bizim tanıdığımız herkes, yorumcu da geliyorlar buraya. Evet. Yani orada bile yürürken hani bir şeyi hissediyorsunuz. Yani çok darbe aldığı için ayağı, o yürümede bir aksaklık falan hissediyorsunuz bazılarında. Hadi hiç sakatlık olmasa bile dediğin gibi o kadar yükleniyorlar ki vücutlarına. Çok sağlıksız bir durum bu.
Tabii.
Sonrasında zaten çoğu o yeme düzeninden sonra antrenmanı bir anda bırakınca ya kilo alıyorlar ya işte yürüyüşte zorluk çekiyorlar. Normal hayata adapte olmaları.
Daha farklı sağlık problemleri.
Normal hayata adapte olmaları çok zor oluyor bazılarının özellikle. Ama mesela Federer çok iyi gözüküyor.
Geçtiğimiz hafta fotoğrafları görmüştük. Gerçekten güzel görünüyor. Roger Federer diyelim. Tabii burada Rybakina öne çıktı. Final gördü. Geçen sene de final görmüştü ama kaybetmişti. Bu yıl olmadı. Collins'e mağlup oldu. Tabii bazı raketlerin de burada işte Świątek son 16 turunda veda etti. Evet. Azarenka çok da fazla beklenti vardı ama olmadı. Sabalenka'yı biraz sonra konuşuruz. Belki onun daha farklı bir hikayesi var ama dilersen böyle başlayalım.
Yani Rybakina aslında hani çok da böyle üst düzey hani Świątek tarzı veya işte Sharapova tarzı bir potansiyel sunuyor mu emin değilim. Şu an potansiyelinin bence normalinde gidiyor. Finaller görüyor. Yani çok iyi bence Rybakina için bu. Şampiyonluğu var, Grand Slam şampiyonluğu var. Bir numarayı zorladı. Hala da yukarılarda kalmaya devam ediyor. Ama o bir tık atamadı sanırım. Yani arka arkaya finaller kaybetti. Doha'da da final kaybetti. Geçen sene yine burada final kaybetti. Avustralya çıktı, erken elendi ikinci turda. Yani bir istikrarsızlıkla istikrar arasında gidip gelen, hani finalde kaybetme istikrarıyla bir final, bir ikinci tur, bir üçüncü tur görme istikrarsızlığı arasında gidip geliyor. Yani bir tık atlayabilir. Yani Rublev'de gördüğümüz o çeyrek finali geçememe şey yok kendisinde belki. Yani Rublev'de erkeklerden örnek verirsek Rublev'in de bir tık atlaması gerekiyor. O çeyrek final şanssızlığını yıkması
bir
gerekiyor.
Bir ara Zverev böyleydi.
Zverev böyleydi. Aynen öyle. İşte Rybakina'da bunu yaşaması gerekiyor aslında. Yoksa yani buralarda kalacak final, yarı final, çeyrek final diyelim.
Azarenka, ama bir şekilde kendini hep gösteriyor Rybakina.
Gösteriyor evet. Yani işte potansiyeli bu zaten. Hani arka arkaya Świątek gibi bir seriyi yakalayacak kapasitede bir tenisçi olduğunu düşünmüyorum.
Zorluyor sürekli ama dediğin gibi bu.
Yani Azarenka burada iyi tenis oynadı Miami'de. Yarı final oynadı. Yani finale çıksa bir şansı olur muydu emin değilim. Ama bu yaşına rağmen her sezonun belki de hani artık o da çok yorgun. Tenis dışı şeylerle de çok uğraştı kariyerinde. Yani işte her maçın, acaba her sezonun son sezonu mu diye düşündüğümüz bir tenisçi Azarenka. Çok enteresandır. Fatih Terim'in kızı Merve Terim de onun locasındaydı maçta. Ve sonrasında bugün bir gönderi paylaştı Instagram'dan Azarenka. Türkçe bir peçete, peçetenin üstünde Türkçe yazı var. Ve Merve Terim'i taglemiş. Muhtemelen yaşadıkları yer birbirine çok yakın ve tanıştılar.
Olabilir. Arkadaş oldular.
Evet, yani olabilir. Çünkü Merve Terim bir psikolog yanılmıyorsam ama spor psikologluğu yapıyor mu? Hani Azarenka'nın ekibinde mi sanmıyorum. Sadece bir arkadaşlıkları olmuş olabilir sadece. O da bir enteresan not olarak Azarenka'da ekliyor.
Sakkari'nin olmuş olsaydı enteresan olacaktı. Evet. Baba Fatih Terim Panathinaikos'un başında işte kızı Merve Terim Sakkari ile beraber enteresan bir...
Sakkari acaba hangi takımı tutuyor Yunanistan'da? Onu bir öğrenmek lazım.
Öğrenmek lazım, evet. Geçen bölümlerde vardı. Sakkari özelinde bir bölüm yayınlamışlardı Netflix'e ama orada futbola çok girmemişlerdi. Devam edelim. Tabii Sabalenka konusu biz iki hafta önce yaptığımız programdan birkaç gün sonra aslında bu haber ortaya çıktı. Çok erken bir veda etmişti Indian Wells'e. Devamında çok acı bir süreç, erkek arkadaşının hayatını kaybetmesi ki önceki dönemlerde de babasını kaybetmişti Sabalenka. Böyle kayıplar yaşıyor son yıllarda. Tabii çok da keyifli günler geçirmiyor. Nasıl değerlendirmek istersin Sabalenka'yı?
Yani şey deniyor, erkek arkadaşının hani kendi hayatına son verdiği söyleniyor. Eski erkek arkadaşıymış bu arada. Yani kendisi yaptığı açıklama Sabalenka eski erkek arkadaşım diye bahsediyor. Yani yakın bir dönemde ilişkilerini sonlandırmışlar Sabalenka'nın dediğine göre. Cidden babasının da aynı şekilde çok genç yaşta vefat etmesi, ardından eski erkek arkadaşının aynı şekilde genç yaşta vefat etmesi zor. Ama ertesi gün korttaydı Sabalenka, antrenman yapıyordu ve anlamadığım şekilde sosyal medyada insanlar eleştirdi bu durumu. Niye antrenman yapıyorsun, işte niye acıyı, yani her insanın acıyla baş etme şekli farklı tabii ki. İşine odaklanıyor ve belki o acıyı daha bastırıyor ya da daha rahat
kafasını
üstesinden geliyor.
Kafasını dağıtmak istiyor olabilir.
Yani kimseyi eleştirmemeli bu sebeple. Size yani çok garip geliyor olabilir yakın birinin vefatından sonra işini yapmaya devam etmesi ama her insanın tabii ki acıyla
veya
mücadelesi farklı. Mutlulukta gösterdiği tepki de farklı olabilir. Sadece bunu söyleyelim. Badosa'ya karşı da zaten iyi bir maç çıkarmadı. Sonrasında Badosa çok yakın arkadaşı bu arada Sabalenka'nın. Çok sıcak bir file önünde Badosa onu teselli etti. Böyle bir süreç. Kolaylık versin Allah diyelim kendisine. Çok zor
kolay
bir süreçten geçiyor.
Değil.
Bir yanda kariyeri var, bir yanda işte böyle bir üzüntüsü var. Üstesinden gelecektir tabii ki.
Evet. Badosa demişken de Simone Halep istiyorsan diyelim bir ceza almıştı. Doping iddiası gerekçesiyle 4 yıl kortlardan uzak kalacaktı ama daha sonra haklılığını ispat ettiği Simone Halep cezası indi. O süre zarfında cezasını tamamladı ve Miami Açık'la kortlara döndü ama Badosa karşısında ilk seti 6-1 ile çok güçlü bir giriş yapmış olsa da devamını getiremedi. Simone Halep erken
ben Badosa'ya yenildi dedim. Badosa, Sabalenka yendi Badosa'yı. Sonraki turda yenildi. Badosa Halep'i yendi. Şimdi Halep tartışmalarla geri döndürüyoruz. Niye tartışmalar geri döndü? Çünkü Wozniacki'nin bir açıklaması var. Halep'in buraya çünkü özel davetiyle sıralaması yetmediği için özel davetiyle katıldı Simone Halep. İşte doping cezası alanların özel daveti almaması gerekir diye bir açıklaması var Wozniacki'nin. Sonrasında Halep'in de ona cevabı var. Ben hani dopingden işte aklandım tarzı. Şimdi şöyle iki tarafında haklı olduğu haksız olduğu yerler var. Evet bir insan dopingden ceza alıp dönüyorsa kortlara cezası tamamlanınca bence de özel davetiyle dönmemesi gerekiyor. Ama şimdi Halep doping cezası almadı diye bir algı da var. Aldı. 9 ay ceza aldı. Evet. Bunu çektiği için
tamamladığı için döndü.
Yani aklanmadı aslında. Şimdi ceza şöyle. Bilerek bir madde alırsınız. 4 yıl cezası var ikinde. Ama dikkat etmezseniz aldığınız maddeye ve savunmanız yeterliyse daha düşük bir ceza alırsınız. Ama sonuçta sizin de suçunuz olduğu için burada ceza almış olursunuz. Burada aslında Halep dopingten ceza aldı. Almadı değil.
9 aylık bir ceza aldı.
Evet. Ama onun fazlasını çekti bu arada. Yani geçen Ekim'den buraya kadar 15 ay, 16 ay cezasını çekmiş oldu. O nedenle belki özel davetiyeyi mazur görebiliriz diye düşünüyorum. Wozniacki o yüzden hem haklı hem haksız. Halep o yüzden hem haklı hem haksız. Ne Wozniacki işte...
Burada biraz belki yoruma giriyor. Evet. Belki işte organizatörlerin buradaki yaklaşımı farklılık gösteriyor ama ben de net bir kuralın, net bir davranışın olması gerektiğini düşünüyorum. Yani evet belki 9 ay bekledi, belki daha fazla bekledi, belki daha az bekledi ama neyse o an bir kural konulup bunun uygulanması gerekiyor. Çünkü diğer raketler de benzer bir durumla karşı karşıya kalabilir. Belki onlar alamayacak wildcard'ı bu kez örnek gösterecekler Halep'i veya alacaklar bu daha farklı bir noktaya gidecek. Bir kural konulup eğer yoksa bir kural konulup bunun uygulanması gerektiğini düşünüyorum.
Mantıklı olabilir. Hatırlarsınız.
Belki bunu uygularlar.
Şarapova dopingten ceza aldı. O da istemeden yaptı bunu. Çünkü maile bakmamış mesela, evet. Bir ihmal. Bir sene önce serbest olan
ama
ilaç.
Ama bakması gerekiyordu mesela.
İlaç. Ondan sonra serbest değil. Onun da cezası bir tık indirildi.
Evet.
Hatırlarsın. Ama cezasının sonlarına doğru ve cezası bittikten sonra WTA mesela sürekli işte güçlü kadın Şarapova. İşte Şarapova'yı bir öne çıkarttılar. Evet. Bir reklam. Ben buna da karşıydım. Sonuçta bir ceza almışsın dopingten. Yani iyi bir örnek değil bu. İster bunu bilerek yap, ister bilmeyerek yap. Sonuçta adın dopingle geçmiş. Ceza almışsın.
Ama orada WTA ve teniste güçlü işte imajı, evet, bilinen insanları öne çıkarmak istiyor. Bu sporu biraz daha yaygın hale getirmek istiyor olabilir.
Ama bu dopingten cezalan bir insan,
evet,
olmamalı.
Katılıyorum sana.
Yani o yüzden WTA'nin böyle bir hatası vardı. Burada da bence Miami'nin
daha kurumsal bir duruş sergilemesi gerekiyor.
Evet, evet, evet.
Diyelim bir bakalım WTA dünya sıralamasında kadınlarda nasıl bir tablo söz konusu. Świątek şu anda zirvede bulunuyor. Sabalenka 2. Coco Gauff 3. Devam eden isimler Rybakina, Pegula, Ons Jabeur, Sakkari yükseldi. Evet. Zeng şu anda yine o sıralamada kendisine yer buldu WTA'de. Bir bakalım final maçında bir fotoğraf karesi de ekranlara gelecek, önemli isimler de finalde.
Video.
Bir bakalım eğer hazırsa.
Biliyorsun Inter Miami'nin sahibi David Beckham.
Doğru.
Tenisçiler de Miami'ye gittiklerinde genelde ya Miami Heat'in maçına giderler ya işte Inter Miami'de Beckham'la beraber poz verirler. Beckham da işte.
Evet, son maçta gerçi kazanamadı Inter Miami, berabere bitti New York City ile.
Messi yok hala değil mi?
Messi sefer? Yok. Suarez var, o da gol attı.
Messi, Suarez, üçüncüsü kimdi? Alba mı?
Busquets var, Alba var. Yani minik bir Barcelona devam ediyor.
Bir de bunu Beckham'ın yapması. Yani Real Madrid'le anılan, bilinen.
Tabii.
Burada sevgililer Tsitsipas'la Badosa Inter Miami'nin antrenmanını ziyaret ettiler. Beckham onlara ayakkabı imzaladı. Onlar da yeşil sahalar, antrenman sahasında birazcık topa vurduktan sonra olaysız dağıldılar.
Olaysız dağıldı Inter Miami.
MLS bu işi iyi becerdi. Evet, yani Beckham. Suudi Arabistan gibi bir anda yıldız pompalamak yerine zamanı yaydılar. Önce Beckham gitti. İşte
Beckham çok önce gitti ama.
Evet,
İbrahimovic, evet, gitti. Rooney gitti.
Henry gitti yanılmıyorsam. Gitti
o gitti, doğru.
Yani işte Insigne'yi aldı Toronto ekibi. Yani yıldızlar var, yok değil ama daha çok yani daha kendi kendine yükselmiş gibi aslında. MLS.
Ama şöyle MLS'le aslında Suudi Arabistan'ı şöyle kıyaslamak doğru olmaz. Bir defa Amerika'nın spor kültürü ve spora bakışı çok farklı olduğu için.
Futbol bakışı da sakırla.
Yani futbol biraz daha geç belki orada bir karşılık buldu ama bir defa spor kültürü bambaşka, kesin, bir kültür. O yüzden Amerika'nın yaklaşımı ve pazar payı biraz daha fazla, evet, biraz daha farklı. Ama dediğin gibi Suudi Arabistan o çabuk hemen reaksiyon alma peşinde, Çin gibi, evet, bir ara Hindistan böyleydi. Ama Amerika çok daha farklı ki, evet, Dünya Kupalarında da ortaya koyduğu performanslar vardı. 2002 Dünya Kupası mesela.
2014'te yine Klinsmann'la Amerika'da son altı oynadı.
Doğru. Amerika'nın biraz daha farklı bir kültüre sahip, öyle, olduğunu söyleyelim. Mike Tyson ekranlara gelecek. Tabii biz onu ringlerden hatırlıyoruz geçtiğimiz yıllarda ama o da...
Ya da filmlerden.
Ya da filmlerden ama o da... şu anda görüntüye geliyor bir tenis maçında.
Oyunun bitmesini bekliyor 2-1'de.
Evet. Geçtiğimiz yıl sanırım ülkemize gelmişti diye hatırlıyorum. Veya bir önceki yıl Mike Tyson.
Burada bir bakışı var güvenliğe. Yani bir anda orada kulak gidebilirdi güvenliğin, biliyorsun Mike Tyson.
Evet.
Kimin de kulağını ısırmıştı 90'larda. Boksörü hatırlamıyorum ama yani ünlü bir boksördü o da maç sırasında. Öyle agresif tavırları olan bir tenisçiydi.
Ama zaten boksördü. Şu duruşu bile yani, tabii, bir hani kolunu oraya koyması şekli, vücut
niye
şekli.
Niye bekliyoruz kardeşim
bir,
burada?
Tabii bir mesaj veriyor yani. Yani bakıyorsunuz, tenis oynuyorsunuz. Hemen yanınızda Mike Tyson var. Böyle bir sinirli, bir agresif.
Hemen bitirmek istersiniz herhalde.
Yani bir konsantrasyonunuzu bir ufak dağıtabilir. Diyelim, bizden bir haber var. Milli tenisçimiz sevgili Zeynep Sönmez Antalya'da çeyrek final görmüştü ama maalesef devamını getiremedi. Özel bir röportaj var. Hemen kendisine bakalım neler söylemiş turnuva özelinde.
Yani kafamda spesifik olarak bir şey yaparsam mutlu olacağım gibi bir hedef yok. Azıcık gittiğim yoldan mutlu olmaya çalışıyorum. Yaptığım, attığım her adımdan, iyisiyle kötüsüyle her anın tadını çıkarmaya çalışıyorum. Çünkü tenis maalesef çok uzun yıllar yapabileceğimiz bir spor değil. Yani en geç 35, belki 38 yaşımızda gibi bırakmak zorunda kalacağız. O yüzden bu kısıtlı sürede zamanımı en verimli şekilde, en mutlu olduğum şekilde geçirmeye çalışıyorum. Tabii ki de en büyük hayalim her sporcunun olduğu gibi bir Grand Slam kazanmak. Umuyorum yani bir gün bunu gerçekleştirebilirim. Ki olimpiyatlara katılmak, Grand Slam kazanmak, dünyada ilk ona girmek, bunlar her sporcunun bence en büyük hayalleridir. Kesinlikle, yani genç kızlara, erkeklere fark etmez, genç çocuklara yani destek oluyor olabilmek, biraz da olsun onlara ilham oluyor olabilmek benim için çok kıymetli, çok değerli. Umuyorum bu seviyeye erişebilirim. Özellikle Grand Slam turnuvalarında ya da büyük WTA turnuvalarında bir şekilde yayın hakkını alınıp Türk sporcuların maçlarının yayınlanması gerektiğini düşünüyorum. Bu bence çok önemli bir konu. Yeterince üstünde durulmayan bir konu. Ama yani bu hem herhangi bir insan televizyonda bir kanalı değiştirirken tenis maçına gelip tenis izliyor olması onunla, yani tenise olan ilgiyi kesinlikle artıracağını düşünüyorum. Bu yönde artık kimin bu konuda bir aksiyon alması gerekiyor tam olarak bilmemekle birlikte bu konuda bir aksiyon alması gerektiğini düşünüyorum. Aslında tabii Sharapova, Serena Williams, onları izleyerek büyüdüm azıcık ama işte çok beğendiğim, örnek aldığım oyuncular var. Yani bütün oyuncular çok kıymetli tabii ki. Ama Lina, Azarenka, Azarenka antrenörümün de birazcık baskısıyla. Ama Lina benim çok beğendiğim bir ve yıllardır da örnek almaya çalıştığım bir oyuncu.
Evet, Zeynep Sönmez'in açıklamaları bu şekilde. Favori Grand Slam'inin de Avustralya Açık olduğunu ifade etti.
Ya Zeynep bizim gelecekte çok mutlu olduğumuz, hatta şu anda mutlu olduğumuz tenisçiler başında geliyor. Bu turnuvada
maalesef havuzumuz çok geniş değil.
Daraldı. İpek Özde Çağla bu turnuvada ana tablodaydı. İkisi de ilk turda yenildi. Ada Kumru diye de genç bir tenisçi vardı. O da ilk turda yenildi. Çok deneyimli tenisçiler var burada. Danilovic, Herzog, Babos, Begu gibi tenisçiler de vardı. Begu finalde yenildi. 21 yaşındaki Buzas Manerio'ya. Güzel bir tesis burası, Megasaray.
Evet, Antalya'da.
Uluslararası turnuvalar oynanıyor. Bu da zaten 125 seviyesinde bir turnuva. Yani WTA 250 minimum. Onun altı hemen olarak gözüküyor. Şu an Türkiye'deki en büyük turnuva maalesef. İstanbul Cup ve Antalya Cup'lar vardı. İstanbul Open da vardı.
Olamadı.
Artık dönem yok onlar. Azarenka'yı takip etmesi Mert Hoca'nın baskısıyla
önemli. Mert Ertuğrul'a selam olsun.
Selam olsun Mert Hoca'ya da. O da önemli bir aslında şey. Azarenka'nın oyun tarzı aslında biraz savaşçı ve Grand Slam kazanmış bir tenisçi.
Başarılar diliyoruz sevgili Zeynep Sönmez'e. Kapatırken bir kitapla noktalayacağız aslında. Sicim teorisi tenis üzerine, şöyle gösterebilirsek belki biraz daha yakınlaşabiliriz. David Foster Wallace'ın kitabıydı.
İnan Özdemir ve Cem Pekdoğru çevirisiyle, editörlüğüyle.
Cem Pekdoğru ve İnan Özdemir'in çevirisi biraz daha şöyle. Evet, şöyle biraz daha yavaş
Foster Wallace çok yani spor üstüne yazan, tenis üzerinden hayatı anlatan bir yazar aslında.
Bir kez daha şöyle,
özellikle Roger Federer yazısı çok ünlüdür. Herkes, bütün tenis severler bilir o yazıyı. Özellikle o yazının içinde bulunduğu diğer dört yazıyla beraber çok güzel bir kitap. Yine İnan ve Cem iyi editörlük ve çeviriyle bize
kapak
Türkçe'ye,
da güzel.
Türkçe'ye kazandırdılar. Kapakta tenis topu detay.
Evet.
Güzel bir kapak. Tenis severler, spor severler. Hatta işte felsefe sevenler bile alıp okuyabilir. Çünkü hayat üzerine yazılar bunlar genelde. Tenisin, tenis üzerinden hayatı anlatan yazılar diyelim. Edinebilirsiniz, okuyabilirsiniz. Güzel çeviri, güzel kitap.
Ağzına sağlık Onur. Güzel bir programdı. Önümüzdeki haftalarda tekrar görüşmek dileğiyle. Mutlu haftalar, hoşça kalın.